Ayrım 10.
15. İslam'ın Tanrısı. Turan Dursun kitabının 246. 247. sayfalarında İslam inancının temeli olan Allah inancına saldırmaktadır. Ve Kur'an'a göre Tanrı'nın intikamcı, öfke, gazap dolu, kin dolu bir Tanrı olduğunu iddia etmektedir. Şöyle diyor: İslamcı her zaman intikamcı olur. Bu İslam'ın özünden, Kur'an'ından, hadisinden, tarih boyunca süre gelen geleneğinden kaynaklanır. Yahudilikte olduğu gibi. İntikam bilindiği gibi öç anlamındadır. Öfke, kin, hınç ürünüdür. Öfke, gazap dolu, kin dolu bir Tanrı düşünebilir misiniz? Etnoloji bize kesin olarak bildirir ki ilkellerde bu vardır. Yine araştırmalar gösterir ki bu tür Tanrı anlayışı ilkellerden Yahudilik kaynaklarına, başta Tevrat'a, yorumlarına, oradan da Kur'an'a ve İslam'ın bütününe geçmiştir. Kur'an'da tam 4 kez Tanrı için züntikam, yani intikam alır, öc alıcı, öc alan, öc alabilen anlamları verilmiştir. Bakınız Ali İmran 4, Maide 95, İbrahim 47, Zümer 37. Bir ayetin Diyanet'in resmi çevirisindeki anlamı şöyledir: sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma. Doğrusu Allah güçlüdür, öc alandır. İbrahim ayet 47. Bu ayet, peygamberlerin de intikam istediklerini, Tanrı'nın buyruklarına karşı gelenlerden intikam alacağına söz verdiğini ve bu sözünde caymayacağını, Tanrı'nın hem güçlü hem de öc alıcı olduğunu açık seçik anlatıyor. Secde suresinin 22. ayetinde şöyle denir: Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatılıp da onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim var mıdır? Şüphesiz suçlulardan öc alacağız. Rabbin, yani Efendi Tanrı'nın suçlulardan, günahlılardan öc alacağını bildirdiği anlatılırken, biz kesinlikle onlardan öc alacağız ya da öc alıcılarız dediği iki ayette daha anlatılmakta. Zühruf ayet 41, Duhan ayet 16. Tanrısının öc alıcı, peygamberinin öc alıcı diye sunulduğunu görüyoruz. Tanrısı, peygamberi öyle olur da, müminleri yani inanırları öyle olmaz mı? İslamcı bunun için intikamcıdır işte. Turan Dursun hep madalyonun bir yüzüne bakmakta, ona göre hükmünü vermektedir. Çünkü tek amacı dini ve din düşüncesini gönüllerden söküp atmaktır. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın rahmetinin gazabından, affının intikamından kat kat fazla, cennetinin cehenneminden geniş olduğunu vurgulayan birçok ayet dururken, bunları görmezlikten gelip sadece adaleti gereği isyan eden, başkalarının hakkına saldıran, zulmedenleri yakalayacak olan cehennem azabından söz eden ayetlere takılmıştır. Yüce Allah alternatifli sıfatlara sahiptir. Yani cemalinin yanında celali, rahmetinin yanında azabı, sevgisinin yanında gazabı da vardır. Fakat rahmeti gazabına aşkındır. Kur'an'da şöyle buyurur: azabıma dilediğimi uğratırım. Rahmetimse her şeyi kaplamıştır. Araf 156. Bunun anlamı şudur: Allah'ın azabına bütün kullar değil, sadece suçlular uğrar. Bunların da hepsi değil, affedilenler dışında kalan kullar azaba uğrar. Ama Allah'ın rahmeti dışında kalan hiçbir kul yoktur. İlahi rahmet herkese ulaşır. Nefes alışımız, varlığımız, sağlığımız onun rahmetinin eseridir. Kur'an insanlara intikamı değil, sabrı, kötülüğü değil, iyiliği öğütlemektedir. Kötülüğe misliyle karşılık vermek adalettir. Ama kötülüğü affetmek, kötülüğe karşı iyilik yapmak mertlik, mürüvvet, Ali Cenaplık'tır. Kötülüğe kötülük her yiğidin kârı, kötülüğe iyilik mert yiğidin kârıdır. İşte Kur'an bizi Ali Cenaplığı tavsiye etmektedir. Kötülüğü en güzel şeyle sav, kötülüğe iyilikle karşılık ver. Biz onların nasıl nitelendirileceğini, sana neler söyleyeceklerini biliriz. De ki, Rabbim, şeytanların dürtülerinden sana sığınırım. Müminin 96-97. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan şeyle sav. O zaman bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu kötülüğü iyilikle savma olgunluğuna ancak sabredenler kavuşturulur. Eğer şeytandan kötü bir düşünce, bir öfke seni dürtecek, kavgaya yöneltecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü O işitendir, bilendir. Fussilet 34-35. Görüldüğü üzere Kur'an insanları intikama değil affa, kavgaya değil sabra, hoşgörüye yöneltmektedir. Ayetin sonunda şeytandan bir dürtü gelince, yani çekişmelerde, tartışmalarda, hasma karşı bir öfke belirince Allah'a sığınma, öfkeyi yenmeye, kavgadan uzak durmaya çalışma öğütlenmektedir. Rad suresinde inanmış kulların yüksek ahlakı belirtilirken onların kötülüğü iyilikle karşılayacakları, 22. Furkan suresinde de Rahman'ın kullarının alçak gönüllü oldukları, kendilerine sataşan cahil, kaprisli, bencil insanlarla bir olmayacakları, selam verip geçecekleri belirtilir. Ayet 63. Yine de onları affet, hoş gör, aldırma. Çünkü Allah iyilik edenleri sever. Maide 13. Şimdi sen onlardan geç, yaptıklarını hoş gör ve size selam de. Yakında bileceklerdir. Zuhruf 89. O saat, haklının ve haksızın ortaya çıkacağı hesap saati gelecektir. Şimdi sen güzel bir hoşgörüyle hareket et. Hicr 85. Allah buyruğunu yerine getirinceye kadar affedin, hoşgörün. Bakara 109. Ve benzeri birçok Kur'an ayeti insanlara affı, hoşgörüyü emretmekteyken nasıl Kur'an'ın intikamı körüklediği iddia edilebilir? Nefsi savunma meşru bir haktır. Yapılan saldırıya cevap verme durumunda Kur'an adalet sınırını aşmamayı emretmektedir. Adalet tüm evrene egemen olan ilahi bir yasadır. Allah göğü yükseltti, mizanı, dengeyi koydu. Tartıda taşkınlık edip dengeyi bozmayın. Rahman 7-8. Evrende adalet egemen olunca insanların birbirleriyle ilişkilerinde ve kendi eylemlerinde dengenin, yani adaletin hakim olması gerekir. Kur'an'a göre suçun cezası ona denk olmalıdır. İşlenen suça ondan çok daha ağır bir ceza vermek adalete aykırıdır. Bundan dolayı Yüce Mevla, eğer cezalandıracaksanız size yapılan azap kadar ceza verin. Ama sabrederseniz andolsun ki o sabredenler için daha iyidir. Nahl 12 buyurmuştur. Ayette Allah kullarına suçtan ağır ceza verilmemesini, affetmesinin ise daha hayırlı olduğunu bildirdiğine göre kendisi de bunun tersini yapmaz. İşlenen suçu daha ağır bir ceza ile cezalandırmaz. Tevbe edenleri de affeder. Turan Dursun, İslam peygamberinin hem öfkeyi, intikamı aşıladığını, Allah için kızmayı, Allah için kinlenmeyi öğütlediğini, çünkü peygamberin işlerin en üstünü Tanrı için sevmek ve Tanrı için öfkelenip kinlenmektir. Ebu Davud, Sünnet 3, H. No. 4599 dediğini ileri sürmektedir. Bu hadis doğrudur ve içeriği insanın yüksek ahlakın doğruluğuna çıkarır. Kişi nefsi için kızarsa öc almaya kalkar, bencil olur, kindar olur. Ama Allah için severse Allah'ın yaratıklarını sever. Yaratılanı sevdim, yaratandan ötürü der. Allah için kızan yapılan haksızlığa, fakirlerin hakkının yenmesine kızar. Buna Allah'ın adaletine aykırı, hakkın kullarının hakkına tecavüz gördüğü için kızar. Kendisine zararı dokunmasa, hatta kendisinin çıkarına da olsa yapılan haksızlığa kızar, bunu açıkça söylemekten çekinmez. Ama nefsi için kızan, yararına olan haksızlıklara kızmak şöyle dursun sevinir. O, kendi çıkarından başka bir şey düşünmez. Turan çarpıtmalarına devam ediyor. Bir başka kez de Muhammed'in şöyle dediği görülür. İçinizden kim bir münker görürse eliyle onu değiştirsin. Gücü yetmiyorsa diliyle onu değiştirsin. Buna da gücü yetmiyorsa kalbiyle kinlensin. Bakınız Müslim, Es-Sahih Kitabul İman, Taksim 78, Hadis No. 49, Ebu Davud, Sünen, Kitabul Salat, Taksim 248, Hadis No. 1140, Tirmizi, Sünen, Kitabul Fiten, Taksim 11, Hadis No. 2172. Buradaki münkerin anlamı tanınmayan, benimsenmeyen şeydir. Demek ki Muhammed her Müslümana şu görevi veriyor. Müslüman kişi İslam şeriatınca tanınmayan, benimsenmeyen bir şey mi gördü, hemen elini, yani yumruğunu kullanacak. Diyelim ki yumruğu yeterli olamadı, bununla karşı çıkamadı. diliyle karşısına çıkacak. Kötüleyecek, kınayacak, aleyhte propaganda yapacak. Diyelim ki ortam buna da elverişli değil. O zaman da kalbiyle yönelip kin besleyecek. İslam toplumunun korunmasını sağlayan temel prensiplerden biri olan bu hadisteki münker kelimesi Tuğra'nın diliyle çarpıtılmıştır. Münker tanınmamıştan ziyade çirkin, kötü şey demektir. Mesela enne enkerel esvatile savtul hamir, seslerin en münkeri eşek sesidir. Lokman 19 ayetinde aynı kökten ismi taftil olan enker en çirkin demektir. En tanınmamış demek değildir. Çünkü eşek sesi tanınmamış bir ses değildir. Herkesin tanıyıp bildiği sestir ama kulağa hoş gelmez, çirkin bir sestir. İşte hadiste geçen münker kelimesi hoş olmayan çirkin iş anlamına gelir. Şimdi hadiste çirkin, kötü bir işin yapıldığını gören kimsenin gücü yeterse buna engel olması, buna gücü yetmeyenin diliyle bunun kötülüğünü söylemesi, eleştirmesi, buna da gücü yetmeyenin o kötülüğü benimsememesi, kalben ondan nefret etmesi öğütlenmektedir. Bu kötü bir şey midir? Şimdi siz sokaktan geçerken birinin başka birisinin penceresinden içeri girmekte olduğunu gördünüz. Aldırmayıp giderseniz komşunuzun eşyası çalınacak veya evi tahrip edilecektir. Ama gücünüz yettiği takdirde hırsızı yakalayıp karakola teslim ederseniz toplumda bir kötülük önlenecektir. Yolda giderken otomobilden birinin ana yola Pepsi şişeleri çöp attığını gördünüz. Hemen onun plakasını alıp polise haber verirseniz toplumda temizlik, dirlik, düzenlik olur. Kentin temizliği korunur ama bana ne deyip geçerseniz her tarafı pislik kaplar. Avrupa'ya gidiniz, yollara pislik atanlara müsaade ederler mi? Görenler derhal onu polise bildirir veya parkta böyle bir şey yapana engel olunur. Hemen her vatandaş bunu yapar. Şimdi sokağa çöp atılmasına fiilen engel olan kimse kötü mü davranmıştır? İşte peygamber bize kötülüğe fiilen veya sözle engel olmayı öğütlemekle toplum düzeninin korunmasını amaçlamıştır. Bugün gazeteleri, dergileri, siyasi parti konuşmalarını düşünün. Nedir bu kadar eleştiri? Kendilerince kötü olan şeyin düzeltilmesi için yapılmıyor mu bu eleştiriler? Bunların kötü olduğunu söylerseniz o toplumda krallık, hatta ilkel krallık rejimi yani istibdat var demektir. Peygamber insanlara düşüncesini özgürce söylemeyi öğütlemişse fena mı yapmış? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kin ve öfke değil, nezaket, şefkat, zerafet aşılamıştır. Kendisi son derece nazik bir insandı. Giyimiyle, kuşamıyla, güzel huyuyla herkese hayran bırakırdı. Kur'an'ı indiren, ey Muhammed, muhakkak ki sen yüce bir ahlak üzerindesin. Kalem 4 ayetiyle elçisinin yüksek ahlakını övmüştür. Zaten Hazreti Muhammed çevresine öc almayı, kini aşılayan katı yürekli biri olsaydı, vaktiyle düşmanı olan insanlar zamanla onun çevresinde halkalanamazdı. Kur'an onun alemlere rahmet olarak gönderildiğini vurguluyor ve onun çevresine nasıl şefkatle davrandığını şöyle anlatıyor. Allah'ın rahmeti sebebiyledir ki sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, kötü yürekli olsaydın çevrenden dağılır giderlerdi. Öyleyse onların kusurlarından geç, onlar için mağfiret dile. İşin hakkında onlara danış, karar verince de Allah'a dayan. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever. Âl-i İmran 159. Eğer peygamber intikamcı biri olsaydı, yıllarca öz canına kastetmiş olan Mekke liderlerini ele geçirince öldürtürdü. Buna engel hiçbir şey yoktu. Ama o bunları affetmekte de kalmadı. Kendi sahabilerine vermediği kadar ganimet malı verdi bunlara. Bu davranışı onun Ali Cenaplığını, af ve hoşgörüsünü göstermiyor mu? Sahabilerinden Ebu Said el-Hudri'nin ifadesiyle Hazreti Muhammed, deveyi bağlar, yemler, evi süpürür, papucunu, elbisesini yamar, konuğuna bizzat ikram eder, koyun sağar, hizmetçiyle birlikte yemek yer, un öğütürken yorulan hizmetçisine yardım eder, çarşıdan eşyasını eline alıp getirmekten arlanmaz, zengin fakir herkesin elini sıkar, karşılaştığına ilk önce kendisi selam verir, çağrılan yere gider, bir hurma için çağrılmış olsa da daveti geri çevirmezdi. Yumuşak huylu, cömert, güleç yüzlüydü. Kahkahasız gülerdi, düşünceliydi. Fakat savurgan değildi. Sürekli tefekkür içindeydi. Herkese acır, hiçbir zaman tıka basa yemezdi. Nefsinin iştahının peşinde koşmamıştır. El-Luma 577-578. Hazreti Ayşe'nin esen rüzgardan cömertti şeklinde nitelendirdiği Hazreti Muhammed, Uhud dağı kadar altınım olsaydı, üstünden 3 gece geçtikten sonra o parayı tamamen dağıtmamaktan hoşlanmazdım. Ancak borç ödemek için ayıracağım başka. Buhari Zekat 4, Müslim Zekat 31-34, birinizin dünya varlığı yolcunun azı kadar olsun yeter demiştir. El-Luma 584. Bugün İslam'ı şekilden ibaret sanan bazı Müslümanların saldırgan tutumlarına bakıp da İslam'ın böyle hoşgörüsüzlük, saldırganlık aşıladığını zannetmek büyük hatadır. İslam'ın temel kitabı Kur'an'ı bir kez dahi düşünerek okumamış, içine sindirmemiş, hurafi düşüncelerle yoğrulmuş saldırgan insanların davranışı başkadır. Kur'an'ı anlayarak okuyup onun ahlakını içine sindirmiş insanlar gerçekten melekleşirler. Hasan-ı Basri çevresinde genç kuşağa peygamberin sahabilerinin nasıl kendilerini Allah'a vermiş insanlar olduklarını şöyle anlatmıştır. Siz onları görseydiniz onlara deli derdiniz. Onlar da sizi görselerdi size Müslüman demezlerdi. Kur'an her vesileyle insanlara affı, hoşgörüyü öğütlerken acaba neden bunun yanında Allah'ın intikamından, azabından, cehennemden de söz etmiştir? Böyle yapmıştır çünkü realite böyledir. İnsanların hepsi bir değildir. İyiliksever, inançlı insanlar yanında kötülükten hoşlanan, fırsat bulunca ezen, haksızlık eden, saldıran, öldüren, çılan insanlar da vardır. Şimdi bu dünyada çoğu kez haksızlık edenler cezalarını görmezler, mazlum hakkını alamaz. Dünyada tam adalet tecelli edemez ama yaratıcının adaleti yok mudur? Haksızın yaptığı yanına kâr mı kalacak? İnsan yaptığı iyiliklerinin ve kötülüklerinin karşılığını görmeyecek midir? O zaman bu dünya yaşamının anlamı nedir? Adaletsiz, haksızlıklarla dolu bir dünya. Şu ince evrensel düzeni yaratan Tanrı'nın adaleti varsa kötülükler cezalandırılacak, iyilikler ödüllendirilecektir. Bunun için Tanrı'nın alternatifli sıfatları olması gerekir. Adaletinin, şefkatinin, insanının ve lütfunun yanında haksızlardan mazlumun hakkını alan, adil, kötüleri cezalandıran, herkesin yaptığının tam karşılığını veren sıfatlarının da olması gerekir. Eğer Tanrı azap edici olmayıp sadece rahmet sahibi olursa kötülük yapanların yaptıkları yanlarına kâr kalır. İşte Allah Kur'an'da iyilere umut vermek, kötüleri de iyiliğe yöneltmek için rahmet ve lütuf sıfatları yanında adalet ve azap edici sıfatlarını da hatırlatmaktadır. Kimi iyilikten anlar, kimi kötülükten, kimi okşanarak yola gelir, kimi de azarlanarak. Herkese kabiliyetine göre ilaç verilir. Abdülaziz Çaviş, Anglikan Kilisesi'nin sorularına verdiği cevapta şunları söylemektedir. İslam'ın ilahı öyle bir Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur, bakidir. Her an bütün yarattıklar üzerinde hakim ve yöneticidir. Ne uyuklar ne uyur, göklerde, yerde ne varsa hepsi O'nundur. Kim tasavvur edebilir ki kalksın da O'nun izni almaksızın, O'nun huzurunda şefaat edebilsin. Yaratıklarının işlediklerini, işleyeceklerini bilir. Yaratıkları ise ilahi ilminden yalnız onun dilediğini kavrayabilir, başka bir şey bilemez. İlmi bütün gökleri, yeri kucaklar ve bunları korumak kendisine ağır gelmez. Yüksek, büyük ancak onun yüce zatıdır. Dipnot Bakara 255. İslam dini yüce yaratıcıyı ayrı ayrı suretlerle bildiriyor. Evvela Kur'an ayetlerinde gördüğümüz gibi göklerin melekutunu, yerin melekutunu ve bu iki melekutun kapsadığı kainatla bunların tabi oldukları tabiat kanunlarını dikkat nazarından, düşünceden geçirmeye davetli bulunuyor. Sonra tebliğ eylediği en güzel isimlerle bu tanımı tamamlıyor ki 99'a varan o isimler şunlardır. Allah, Rahman, Rahim, Melik, Kuddüs, Selam, Mümin, Müheymin, Aziz, Cebbar, Mütekebbir, Halik, Bari, Musavvir, Gaffar, Kahhar, Vahhab, Razzak, Fettah, Alim, Kabıt, Basıt, Hafıt, Rafi, Muiz, Muzil, Semi, Basir, Hakem, Al, Latif, Habir, Halim, Azim, Gafur, Şekür, Ali, Kebir, Hafiz, Mukit, Hasip, Celil, Kerim, Rakip, Mucip, Vasi, Hakim, Vedüt, Mecit, Bayis, Şehit, Hak, Vekil, Kavi, Metin, Veli, Hamid, Muhsi, Mubdi, Muit, Muhyi, Mümit.